Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Manzara resmi. Abdullah Harmancı. Kadın ucuzluktan bir alçı tablo aldı. Getirip oturma odasının vişne çürüğü rengindeki saten boyalı duvarına astı. Tablo, televizyonun üzerinde çirkin gözüken aplik telini de kapatmış olduğu için iki işi birden hallettiğine memnun, kocasının geleceği, tablo hakkındaki düşüncelerini söyleyeceği, adeti üzere olumsuz şeyler söylese bile küçük düzeltmelerle, küçük ısrarlarla ona "İyi canım, fena değilmiş, idare eder" dedirterek rahatlayabileceği zamanı beklemeye başladı. Adam uzun iş gezilerinden döndü. Karısı evde yoktu. Üzerinde iki küçük kaplan yavrusunun bir su kıyısında boğuştuğu süt kahve pijamalarını giydi. Pijamanın rengiyle kaplan yavrularının tüylerinin renkleri arasındaki benzerliği neden daha önce ayrımsayamadığını düşünürken kanepeye uzandı. Öğretmen evlerinde geçen uzun teftiş ayları boyunca ne zaman yorgun, soğuk, uykusuz sabahlara uyansa evine döneceği, kanepeye uzanacağı bu anı hayal etmişti. Üzerine battaniyesini de çekip sıra başını yastığa yerleştirmeye geldiğinde, evet uyku onun için bir ritüeldi ve duş alma, pijama giyme, battaniye seçme, uyku mahallinin seçilmesi, yastığa başın yerleştirilmesi, göz kapaklarının kapatılması ve bedenin yatağa yerleştirilmesi gibi aşamaları içerirdi. Televizyonun hemen üzerine asılmış alçıdan tabloyu gördü. Fakat bu tam bir görüş değildi. Tablonun varlığını fark ettiği ilk anda, tabloyu görmekten çok, karısının yine gereksiz bir harcama yaptığını, kim bilir şu eften püften şeye ne kadar para verdiğini, üstelik para verdiği şeyin de sıradan bir manzara resmi olduğunu, neden hep bu eve sıradan resimler alındığını ve bu evin tablolarının seçilmesine neden kendisinin hiç dahil olmadığını, neden soyut bir tablo alıp eve gelmediğini mesela, karısıyla bu konunun küçük bir tartışmasını mutlaka yapması gerektiğini, tablonun aslında düşünemeyeceği kadar ucuza alındığını karısının ağzından duymadıkça rahatlamayacağını düşünürken uyudu. Büyük bir uykuya geçişin tabii sonucu olarak rüyasında bir manzara resmi görüyordu. Resimde pantolonunun paçalarını diz kapaklarının üzerine kadar çemremiş, başı kasketli bir çocuk, elinde bir su kovası, tablonun tam ortasında akan derenin içinde geziniyordu. Derenin suyu tablonun baş tarafından aşağıya doğru yaklaştıkça büyüyor, tam da tablodan taşacağı anda bir sürprizle küçük bir şelaleye dönüşüyordu. Çocuğun diğer elinde ucu çatallanmış bir sopa olduğuna göre çocuk balık tutuyor olabilirdi. Tablonun ortasından akıp giden derenin suyu başka garip bir renkteydi. Buna en iyisi su rengi demeliydi. Fakat dünyadaki suların rengi böyle miydi? Rüyada olduğum için mi her şey böylesine güzel diye sordu kendine. Rüyada olduğumu biliyorum ama hala rüyadayım ve işte bunu böylece düşünüyorum diyordu. Çocuğun sevimli kasketinin hemen üzerinden gözüken evler, tuğladan mı, taştan mı, biriketten mi olduğu belli olmayan, beyaz, kaymak gibi beyaz, tuhaf bir karışımdan imal edilmiş olmalıydı. Evlerin çatıları bildiğimiz kiremitlerle örülmüştü. Fakat dünyada hiç karşılaşmadığı kadar tatlı bir muazene içerisinde, kendi şehrinde gördüklerinden çok daha yüksek çatılardı bunlar. Adsız bir sanatçı müthiş bir formül mü keşfetmişti? Bunu zihninin bir köşesine en ince ayrıntılarıyla işlemeliydi. Dünyaya döndüğünde tanıdığı o mimar arkadaşını arayacak ve ona hazineler değerinde farklı bir ev modeli bulduğunu heyecanla haber verecekti. Bunu unutmamalıydı. Evlerin muvazenelerine hayran olduğu çatılarından aşağı sarkan sarmaşıklar, pencere önlerine dizilmiş bir takım atsız çiçekler, tam da oluk kenarlarına yapılmış güvercin yuvaları, dünyada gördüklerinden daha büyük ve galiba ilginçliğini bu özelliğinden alan köpek kulübeleri, dünyadakilerden hiç de farklı olmadığı halde tertemiz badanalanmış ve badanaları ince ince çatlamış çitler, bir meşe ağacını andırıyorsa da boyu kendi boyunu geçmeyen şaşırtıcı, isimsiz, dünyadakine benzer suskunluklarıyla ağaçlar. Hangi birini işlemeliydi zihnine? Hangi birini kaydetmeliydi? Evlerin çatıları üzerinden gözüken tarlalara doğru yürüdü. Bellerini gökyüzünü kapatacak kadar yüksek dağlara vermiş tarlalardan ciğerlerini yakan bir toprak kokusu geliyor. Tarlaları kaplayan toprağın rengiyle pijamasının sütlü kahverenginin benzeştiğini biliyor, başını yeniden evlere doğru çevirdiğinde uyumadan önce üzerinde gördüğü kaplan yavrularının köpek kulübelerinden kendini seyrettiğini fark ediyordu. Kaplan yavrularının başında gök mavisi etekler, dizlerine kadar kar beyazı çoraplar giyinmiş iki genç kız duruyor, yavruların ne şeker şeyler olduklarını söylüyorlardı. Bu halleriyle anneleri tarafından iki dirhem bir çekirdek giydirilmiş iki kız çocuğunun bayram gezmesine gitmezden evvel, evlerinin bahçesinde son birkaç zevkli bekleme dakikasını geçirişlerini andırır bir halde duruyor gibiydiler. Saçları siyahtı ve insana rahat bir yer döşeğinde geçirilmiş, serin yaz gecelerini hatırlatan bir siyahlıktı bu. Saçları düzdü ve içinden ışıklar geçen çekici bir düzlüktü bu. Saçları uzundu ve tam da omuzlarını geçtiği noktada dışarıya doğru kavis alan bir uzunluktu bu. Görmesi gereken daha ne çok yer vardı. Derenin alıçlarla kaplı karşı kıyısına geçmemişti henüz. Tarlaların baş tarafına doğru yürümemişti henüz. İğdelerin kokusunu aldığı, iğdelerin yaprakları arasına başını gömüp uykuya dalma düşüncesini gerçekleştirmemişti henüz. Henüz derede balık avlayan çocukla, derede abdest alan dedesiyle, çitin yanında çamaşır yıkayan ninesiyle, işte bu genç kızlarla sohbet edecek, neden hep dedeler abdest alır, neden hep çocuklar balık avlar, neden nineler hep suskundurlar ve neden bir çamaşır kazanının başında sabırla beklerler, neden bu rüyalarda bile böyledir diye soracaktı. Bu rüzgarla sürüklenen bulutlar, bu kuran güvercinler, bu suskun ve küçük ağaçlar, bu kırmızı kiremitler, bu kaymak rengi duvarlar, bu kızlar, bu tarlalar, ah bütün bu güzel şeyler, bu çamaşır leğeni bile, bu abdest ibriği bile, bu kasket, bu kulübe, bu köprünün parmaklığı bile. Allah'ım ne güzel, ne güzel, ne güzel deyip duruyor, gözlerini tarlaları saran gelinciklerden ayıramıyordu. Gök mavisi etekler giymiş kızların kendisine seslendiklerini duyunca oraya doğru yürümeye koyuldu. Kadın eve geldi. Kocası yoktu. Ayakkabıları kapıdaydı. Takım elbisesi dolaptaydı. Bornozu hala ıslaktı. Ama kocası yoktu. Bir saat, beş saat, bir gün, iki hafta. Bekliyor, ağlıyor, umutlanıyor. Umutlanıyor, pes ediyor, belki de diyor, bekliyor, acılanıp yeniden bekliyordu. Bir gün televizyonun mavi ışıklarından çevirdi gözlerini, oraya baktı. Orada, ucuzluktan alınmış bir alçı tablonun içinde, uzaklardan akıp gelen bir dere, yüksek çatılı, kırmızı kiremitli evler, abdest alan bir dede, iğde ağaçları, bodurlaştırılmış gibi duran meşe ağaçları, badanaları ince ince çatlamış çitler, bulutlar, güvercinler vardı. Bir çocuk paçalarını çemremiş balık tutuyor, bir nine çamaşır kazanının altına çalı çırpı atıyordu. Kahverengi tarlalar yüksek dağlara tırmanıyor, dağların doruklarında bulutlar dolanıyordu. Köpek kulübelerinin yanında gök mavisi etekler giymiş iki genç kız, kaplan yavrularının başında bekliyor, yanlarında dikilen bir adamla sohbet ediyorlardı. Kadın yalnızlıktan çıldıracak gibi olduğu bir gece, elindeki çay fincanını hışımla tabloya fırlattı. Sonra tabloyu duvardan alıp salon penceresinden aşağı bıraktı. Tablo, apartmanın çöplüğüne doğru küçük parandeler atarak süzülüyor, adam uzun, siyah, düz saçlı genç kızlarla başladığı sohbeti derinleştirdikçe derinleştiriyordu.